Ayrım 10 Dersim Muzaffer Orucoğlu Sayfa 94 Ben bir yaban arısıyım, elime tüfek vermeyin. Laç Deresi'nin girişine yaklaşırken bombalanan köylerden kaçan iki kara keçiyle karşılaştı yaban. Usul usul tuz ve ekmek sunarcasına yaklaştı keçilere. Yavanın merhametli babacan yaklaşımını sempatiyle karşılayan keçiler güvenle güvensizlik arasında yaklaşan ele diktiler dikkatlerini. Ani bir hamleyle büyüğünü boynuzundan yakaladı yavan. Küçük kaçtı. Keçiyi katırın bağlı olduğu ardıç ağacına doğru çekti. Bağladı boynuzlarından ağaca. Ortalık kararmak üzereydi. Küçüğün peşine düştü. Genç bir kızı kovalıyormuşçasına coşkuya kapıldı. Çalıların arasında birkaç kez yüzü koyun kapaklandı. Karanlığın bastırdığı umutsuz bir anda arka ayağından yakaladı keçiyi. Her ikisini de bağlayıp el dokuması dev heybenin gözlerine yerleştirdi. Bir çuval altın bulmuş gibi sevinçliydi. Soluğunu keserek karanlığın nabzını dinledi. Yürürken ses çıkarmasın diye katırının toynaklarına ölü askerlerin üzerinden çıkardı, kaput parçalarını sardı, iyice bağladı. Ayazın arsızlaşmasını, yıldızların çoğalarak tepelere sarkmasını, ölülerin çoğalmasına yordu. Toprağın ceset etiyle doymuş, dişi kurt dili gibi koktuğunu aklından geçirince ürperdi. Yedeğinde katırıyla usul usul soluğunu kesip kulağını açarak Laç Deresi'ne girdi. Hıde sıl için her iki dünyanın da en derin deresidir Laç sözleriyle dolduğu içi. Her Laç kayasının arkasında bir tüfeğin anısı yatıyordu. Kaya diplerindeki ezilmiş kurşunların ya da boş kovanların ışıltılarını varlığına bir türlü erişilemeyen Ermeni altınlarına benzeterek kendilerini uçurumlardan atan Dersimli define delilerinin çığlıklarını kulaklarından uzaklaştırmak istercesine kafasını salladı. Açlığını açığa vuran arık bir bebek sesi yankılandı karşıt kayalarda. Cilsun'un ve çocukların yiyecekleri bitirmiş olabileceklerini düşünerek adımlarını hızlandırdı. Bir ömür boyu attığı adımların sayısını ölürken karısına söyleyen 92 yaşındaki Galo'nun son sözlerini anımsadı. Attığım her adımın hesabını bu toprağa ödedim ben. Allah borçludur bana. Kurşunların isabet etmemesi için bebeklerinin göbek çukuruna, güvercin yavrularının ince tüylerini yerleştiren kadınlar bile silaha sarıldılar. Düzelmez artık bu dünya. Ölüm şart oldu. Ölüm şimdi benim işimdir. Ben kendi işimi Azrail'e bırakmam. Her zaman yaptığı gibi katırını Zula'ya soktu. İlkin büyük keçiyi sırtlayıp tırmanmaya koyuldu. Olağanüstü bir sabır ve çabayla karış karış tırmanırken sırtındaki keçi uçurum sessizliğinde duyulacak bir şekilde cart diye yellendi. Tırmanışını anında durduran yaban, keçinin insan halinden anladığını, zorlanan insanı rahatlatmak için böyle bir tavra girdiğini düşündü. Uçurumdan sarkan ve melek otu gibi kokan çalıya yaklaştırdı burnunu. Yalnız kaldığı her halinden belli olan bir dere kumrusunun acı acı inleyişine, yeni bir çocuğun ölümüne yordu. Tırmanışını sürdürdü. Ağaca tırmanan keçinin dağa tırmanan oğlağı olur sözünü anımsadı. Uçuruma tırmanan kahramanın zorunu sırtındaki keçi bilir diye iç geçirdi. Sığınağa geldiğinde durup dikkatle dinledi. Hiçbir şey duymayınca ağzını hava deliğine dayayıp ''Cilsur!'' diye seslendi. Aynı anda ''Geldin mi yavo?'' sesini duyunca rahatladı. Giriş kapısının ağzındaki büyük kayayı yerinden oynatıp içeri girdi sürünerek. Ekmek yanağı sıcak kül ve kadın kokusuyla karşılaşınca keyifli bir kahkaha koyverdi. İki keçi getirdim. Un, şeker, yağ, çay. Sığınağın oldukça genişlediğini, çocukların ateşlerin kenarında uyuduklarını, Cilsur'un gülümsediğini fark edince zevki doruğuna ulaştı. Cilsur'a sarılmak istedi. Hıde sıl için, aman acele etme yavo, sevgi sabırdan doğar sözünü anımsayarak vazgeçti. Uçurumun dibindeki ikinci keçiyi ve diğer eşyaları getirmek için sığınaktan çıktı. Bu arada Cilsur büyük keçiyi ayaklarındaki ipleri çözerek sığınağa aldı. Odunlar için yaptığı yandaki bölmeye götürdü. Ateşe bir iki kuru odun attı. Yaban yokken cilsur boş durmamış, kazma kürek çalışarak sığınağı üç misli genişletmekle kalmamış, odunların, eşyaların konulması için yanlara 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde 2 bölme yapmıştı. Ayrıca sığınağın orta kısmını, ateşin etrafını 1/2 metre kadar genişlemesine kazmış, odun küllerini kazdığı yerlere doldurmuştu. Merkezinde ateşin yandığı 4 metre çapında küllü bir zemin yaratmıştı. Kütük ateşinin közlerini ayrı ayrı noktalara, külün derinliklerine gömüyor, hasırı külün üzerine seriyor ve çocuklarla birlikte sımsıcak bir zeminde uyuyordu. Cilsur tüm bu kazı işlerinde ortaya çıkan toprağı geceleyin torba torba taşıyarak uçurumu diş diş bölen görkemli kaya çatlaklarının aralarına akıtmıştı. Hasırın üzerinde bağdaş kurarak ellerini ısıtmak için alevlere uzattı yavan. Cilsur'un boynunun uzadığını, ağzının ve gözlerinin büyüdüğünü, güzelliğinin korkunç, bitirici bir hal aldığını fark etti. Kıllarını külle yolarak bacaklarını kısrak dişi gibi parlatmasına bir anlam vermeye çalıştı. Saçlarını 4 ayrı örgü halinde sırtından hasıra doğru akıtan bu yavrunun dudaklarına çöreklenen kimliksiz gülümseyişin sırrını geberesiye merak etti. Entari'nin kül renginde oluşunu rastlantı olarak yorumladı. Gözleri ateş gibi parlıyor, kadın değil sanki, kül perisi diye iç geçirdi. Pelas denilen kıldan örülme kilimin üzerinde uyuyan çocuklara baktı yavan. Hıdesliç çocukları yıkadığınız suyun içine, ezdiğiniz dağ sarımsağına atın dedi. Eğer bulursanız kuru çiçeği kuru meşe yaprağıyla beraber ezin, pirinç tozuyla karıştırın, bacaklarının arasına sürün dedi. Külün üstünde yatan çocuklara bir şey olmaz yavo, kokulu kuru çiçek desteleri getirseydin dağlardan, çiçek kokusuyla kucaklaşsaydı kül kokusu. Soluğunu keserek kadının ağzından dökülen cevherin çapını ölçmeye çabaladı yavan. Kadının delinmiş burnuna baktı. Keşke güzel bir pozmik alsaydım da bu güzel burunun bu güzel deliğine taksaydı diye düşündü. Bir sümbül soğanım olsa da cam kaba su koysam, soğanı içine atsam, su içinde kök salsa, yapraklansa, çiçek açsa pembe pembe, mor mor, mağaramıza koku yaysa ne güzel olur. Çiçekten sümbülden söz eden bir kadının çiçeklendiğini, çiçeklerine arıları çağırmaya başladığını aklından geçirdi yavan. Soğanın suya kök salması ne demekti? Kadının bir can yemişi, bir çocuk istediği belli değil miydi? Ama yine de Hıdesliç'i dinlemek, sabretmek, Cino'nun kapısından kovulan aceleciliği ile bu kadının kapısına dayamak gerekiyordu. Getirdiğim büyük keçi gebedir, açtır ikisi de herhal. Bu gece ot yaprak toplamazsak yarın geceye kadar aç kalırlar. Kış yaklaştı. Bunların kışlığını hazır etmezsek açlıktan ölürler. Ormanın dibinde 2 karış yaprak var diye esnedi yavan. Gider yük yük getirir yığarım buraya. Kar yağsa bile eşer altından çıkarırım. Katırın önünde var biraz. Saçlarının parlamasından kadının balçıkla daha yeni yıkandığını çıkardı. Bakışları çağrılarla yüklü müydü? Kadın azgınlaşınca burnunun ucu odun alevinde parlar mıydı gümüş gibi? Çiftleşmek isteyen dişi güvercinin gagası, zifiri karanlıkta ateşe daldırılan altından daha mı güzel parlardı? Sığınağa yayılmadan tavandaki kaya çatlağından süzülüp dışarı çıkan dumanı cilsurun fistanına benzetti. Laç deresindeki demenanlıları merak etti. ''Benden sonra çatışma oldu mu?''
Gece gündüz çatıştılar. Aha o deliğe dayadım kulağımı, gece gündüz dinledim. Aysız gecelerde dışarı çıktım. Havada uçan mermileri, ateş parçalarını izledim. Havada dönen çelik kuşların attıkları bombalar yakınımıza düştü. Uçurumların başına kurdukları topların gümbürtüsünden uykularımız parçalandı. Çok kadın bağırtısı duydum. Kim bilir, belki de Munzur'dan ateş perileri gelmişti. Ateşin olduğu yere gelirler.
Damarında zina ateşi dolaşan genç kadın kanının karıştığı ırmaklardan çıkan perilerin anadan üryan ortalıkta gezindiğini, erkeklerin hayalarına yerleşerek onları besili boğalar gibi böğürttüğünü anımsadı yavan. Bakışlarıyla ateşi kavradı. Ateşin dumansız alevinden yaratılan perilerin en çok Kafat mağaralarına uğradıklarını, bu mağaraların koyu karanlık diplerinde güneşi 40 gece emdikten sonra köylere dağıldıklarını, genç kadınların uçkurlarını gevşettiklerini, onların yüreklerine anadan üreyen gezme arzusu ektiklerini düşündü. Meleklerin şafak vakti duru gökyüzünde alevli göktaşlarıyla kovaladıkları ve yaktıkları güzel perilerin Dersim'de çoğaldıkları kanısına vardı. Abbas Han'la Mıstah Sure'nin güvendiği milislerden Kortik Kamo'yu Mamur Deresi'nde yakalamışlar diyerek çarıklarını çıkardı. Üzerini aramışlar iğneden ipliğe. Apış arasında küçük bir deri kese bulmuşlar, keseyi açmışlar, içinden fıstık büyüklüğünde kurumuş et parçaları çıkmış. Ne olduğunu sormuşlar Kortik Kamo'ya. Demiş benim erkekliğim kurudu, rastladığım her ölü kadının bızırını kestim, tuzladım, güneşte kuruttum, keseme attım. İnce bir merak ve afallayışla bakışları büyüdü Cilsur'un. Sebebini sormuşlar diye sürdürdü Yavan. Hoşuna gitmişti Cilsur'un merakı. Demiş bu bızırlar yanan ormanlardan kaçan perilerin sığındığı yerlerdir. Üstelik demiş ölen her kadının içindeki periler bızırında toplanır. Ölü tağlancılarını kadının ırzına geçmeye çağırırlar 40 gün. Ben demiş içi bızır dolu bu keseyi periler hayalarımı ateşlendirsin, ölen erkekliğimi diriltsin diye yerleştirdim orama. Dünya zalimlere, edepsizlere kaldı diye homurdandı Cilsur. Hemen orada başına bir kurşun sıkmışlar Kortik Kamo'nun. Kollarını açarak derin derin esnedi Yavan. Asker laça girdi mi acaba dedi. Kalkıp kişilerin yanına gitti Cilsur, gözlerinden öptü. Kulağını küçüğün burnuna dayayarak soluklanış biçiminden duygularını öğrenmeye çalıştı. Büyüğün karnını eliyle yoklayarak doğurma zamanını merak etti. Doğurmayan kadının kurumuş bir kör kuyu karanlığından farksız olduğunu, bağıran bir döl düşmüş gibi olduğu içine. Spellaye Seresodiri denilen ve şafak aydınlığını yayan beyaz fistanlı iyilik meleğine yalvarması gerektiğini düşündü. Bunun için tam şafak vakti Ermenilerin kutsal ışık dedikleri Sel Buzdağı'nın karlı zirvesine tırmanması, sol avucundaki tuzla sağ avucundaki ekmeği doğmakta olan güneşe göstererek ağlaması gerekiyordu. Gözlerinden sel buzun karlı zirvesine ateş damlası gibi düşen her gözyaşı, tuzun ve ekmeğin bereketini, karın altındaki kutsal zirve toprağına taşıyacak, toprak uyanacak, iyiliğini ve doğurganlığını kadının rahmine gönderecekti. Yavan o gece ateşin kenarında, hasırın üzerinde, pürüzsüz derin bir uykuya daldı. Cilsur çocukların soluk alışverişlerini, keçilerin kıpırdanışlarını dinleyerek Laç Deresi'ne sığınan insanları düşündü. Ejderhanın çürümüş diş oyuklarına yuvalanan ateş kuşlarını anımsadı. Yavan'ın kendisine gereken ateşli ilgiyi göstermemesinin nedenlerine taktı kafayı. Fırtınasına gem vuran sabırlı bir adama benziyordu. Yuvasını ulaşılmaz uçurum kenarına kuran kartal gönüllü bir adam olduğu kesindi. Yorgunken bile bakışlarının katır boncuğu gibi parlaması onun gücünü gösteriyordu. Katır boncuğu er sabahtan ışıldamaya başladı. Kalktı, geniş geniş esnedi. Uyuyan çocukları ve Cilsur'u süzdü, birkaç odun attı ateşe. Kayayı kıpırdatarak dışarı çıktı sığınaktan. Sabah aydınlığında Urartu anıtı gibi gülümseyen karşıdaki dev kayaya baktı. Kayanın makinalı tüfeklerin delik deşik ettiği ve uzaktan çivi yazılarını andıran geniş yüzeyini seyre koyuldu. Son çatışmalarda arkasına Demenandlıların mevzilendiği, savaş ve devlet tanrısı Haldin'in ise namlusunu bu kayaya çevirdiği anlaşılıyordu. Kayalara tutunarak uçurum dibine inmeye başladı yavaş yavaş. Kayalarda değil de içinde çınlayan bir ses Yavan'ı derenin orta kesimlerine, en tehlikeli yerlerine doğru çekti. Çimen, ayaz ve çürümüş ceset kokusunu yüklenen sabah rüzgarının yaralı olduğu izlenimine kapıldı. Soyulmuş iki cesetle karşılaştı ilkin. Sağ ayağının yerinde kemirilmiş kısacık bir kemik bulunan, karnı parçalanmış cesedin yanında durdu. Basedov hastalığına yakalanmışçasına dışarıya doğru pörtleyen gözlere baktı. Tanınmaz hale gelen diğer cesedin yanından geçerken her medeniyet savaşının kurtlar için bir ziyafet olduğunu düşündü. İlerledikçe cesetlerin çoğalmasını, askerin dereye girmesine yordu. Demenanlıların ölü askerleri iğneden ipliğe soyduklarını, kendi ölülerini ise götürüp gömdüklerini bildiği için askerin dereyi ele geçiremediği, geri çekildiği sonucuna vardı. Asker dereyi ele geçirmiş olsaydı kendi cesetlerini kaldırırdı. Ortada Demenanlıların elbiseli cesetleri bulunurdu sadece. Durdu, uçurumun sağından gelen çıtırtıları dinledi. Demenanlıların sevdiği havalardan birisini ıslığıyla çalarak yürüyüşünü sürdürdü.
''Hey yavo yavo, hey pepuge kovu!'' Dipnot dağların ibibik kuşu.
Başını kaldırınca uçurum çalılarının arasından tüfeğiyle ayağa kalkan Galo dedeyi gördü, gülerek elini kaldırdı.
''Aylardır neredesin boynu çanlı katır?'' diye kahkahalar attı ihtiyar, tüfeğiyle bir el ateş etti.
Bu nöbetçinin hazır olun dost geliyor ikazıydı. İki el ateş ise düşmanın gelişini bildirmeydi.
Biraz ileride keçinin her osuruğuna havlayan sarı zağırla bizim nöbetçi Esrafil'le karşılaşırsın. Seni alır mağaraya götürür. Nöbetim biter bitmez gelirim, bekle beni.
Kök gövde ve dallar içindir. İhtiyar Galo'nun mağaralardaki çocukları savunduğunu düşündü Yavan. İnsanların kendilerini hiçleştirdiği, iyi savaşanlara duyulan güven ve bağlılık duygusunun her şeyi ezdiği bir derede olduğunun bilincinde değildi Yavan. Hatalarının oyuncağı olan vurdum duymaz, sallaş, gamsız bir adam gibi yürüyordu.
Esrafil'le birlikte ağzı taşlarla örülmüş mazgallı mağaraya girdiğinde ürperdi. Gece ölen iki çocuğun cenazesi ve kadınların sallantılı, sulu, sessiz inleyişleriyle karşılaştı İlkin. Tek kurşunla aşil kirişi kopan, topuğu çatlayan ve acı acı homurdanan tek gözlü bir ihtiyarla çocuğunun kulağına iltihabı kurutsun diye sigara dumanı üfleyen sol kolu sarıklı adamın arasında geçti. Sağda balık istifi gibi yığılan kadınları görünce yutkundu. Alınları yaşama değer hiçbir şeyin olmadığını telkin eden, bitkin, mor bakışlı bu kadınların cesetlerine çullanan kurt ve kuzgun sürülerini kovarak dirildiklerini, ayaklarını sürükleye sürükleye mağaraya yakınlarının yanına geldiklerini sandı. Mağaranın dibinden bağırışmalar geliyordu.
''Bütün sular dağları niye terk eder Ero? Bir gölde bir nehirde birleşmek için.'' Bu dersimde her dağın horozu, dünyanın son sınırını, kendi sesinin söndüğü yerde sandığından bu hale düştük.
Doğrudur, her ezbet aygırı kendini boza revan sandı. Her topal kısrak, canbegan kısrayım ben dedi, doğrudur.
Doğrudur deyip durma Ero, bu dersimde kimseye güvenilmez. Eskiden aha bu komşumuz Haydaran reisleri savaşımızı 200 katır hediyeye İbrahim Paşa'ya satmadılar mı?
Zirvelerdeki ziyaretlerden topladığı telerrik taşlarını küçük kızının entarisinin omuz başına dikmekte olan bir kadın,
''Çenesine sıçtığım cahil pıstık oposun!'' diye homurdandı.
Dipnot pasaklı deri. Homurdanışı gülümseyerek geçen Yavan, kadının Haydaranlı olabileceğini düşünürken, Domenandlıların makineli tüfekçisi Sıle Pet'le göz göze geldi.
''Ey kurban olduğum pısınga mırık, nerelerdesin?'' diyerek Yavan'a sarıldı.
Dipnot, küçük kedi anlamında çocukları sevmek için kullanılır.
''Zayıflamışsın, harputa kömür taşıyan pil ve katırlarından beter olmuşsun.''
Gözlerinin akına kan çökermişti Sıle Pet'in. Tüm insanları şaşırtan, suç işledikçe yücelen bir çağın son insanıymışçasına kahkahalar atan, ikide bir nişangahını öpen, çocukların önünde saygıyla eğilen, ibibik kuşu gibi öten garip bir tipti. Sıla Pet'in gözlerindeki kanın trahoma benzeyen ve çime de zan denilen hastalığın pençesine düşünce gözleri donuklaşan her çocuğun durumuna günlerce ağlamasından ileri geldiği söyleniyordu. Çatışmalarda en çok asker öldüren, teslim olanların ise eğilip potinlerini öpen,
''Hey Stara Serahomete, sen bu askeri koru!'' diye bağıran bir insan olarak üstlenmişti.
Dipnot, ''Hey Stara Serahomete, hey insanlığın koruyucusu Tanrı!''
''Hey, telaf olurum senin yoluna!'' diyerek yeniden sarıldı Yavan'a. ''Başı sonu belirsiz, güzel yoldur senin yolun.
Ayaklarının nasırı yılan taşından daha serttir senin. Gel hele ocağın başına gel.
Yaban'ı kolundan çekerek mağaranın dibindeki ocağa doğru götürdü. Keçilerin yanından geçerken gübre, yaprak ve pembe sarı çiçekli bir otun kokusunu iştahla ciğerlerine çekti yaban. Ocağın başında aşiret ve ezbetlerin aleyhinde atan, Demena'nın duvar denen ünlü hırsızları, silahşörleri, direnişçileri oturuyordu. Yaban'ın geldiğini görünce birkaç ihtiyarın dışında herkes ayağa kalktı. Sarılışları omuzlardan öpüşler faslı bittikten sonra Yaban kendisine yönelen soruları cevaplamaya koyuldu.
Onuncu ayrımın sonu. Sayfa 101.